Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve bihi nesta'in. Muhterem efendim, geçtiğimiz mülakatta tasavvuf ve tarikatlar konusunda güzel izahlar oldu. Allah razı olsun. Müstefid olduk. Biraz daha o konuların farklı boyutlarıyla açılması noktasında bugün de aynı minvalde devam edelim.
İnşallah.
Arzu ediyoruz. Efendim, bu son mülakatta çok böyle vurucu bir cümle ifade etmiştiniz. Kalp dergah olacak diye. Biz de merak ettik efendim. Kalp nasıl dergah olacak? Oradan başlayalım isterseniz.
Efendim, tabii kalp dergah olacak. Kalp vahiyle buluşacak. Tabii bu kolay bir iş değil, vahiyle buluşması. Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene, örnek şahsiyet, örnek karakter olarak bildiriyor. Demek ki ibadet, muamelat, muaşeret, ukubat vesaire hayatın bütün safhası sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bir gölgenin gövdeye olan sadakati gibi bir istikametlenecek. Yani zihni bilgiler kalpte hazmedilecek. Bu şekilde kalp irtifa almaya başlayacak. İrtifa almaya başlayınca dertlere derman olacak. Gönüllere şifa olacak. Yorgun gönüllere huzur verecek. Tabii bu kolay bir iş değil. Bu helal lokmadan başlıyor. Bir züht, bir takva hâliyle devam edecek. Tabii bunu Evliyaullah da görür en güzeli. En başta kul benlikten vazgeçecek. Ene olmayacak, ben olmayacak. Ya Rabbi sen olacak. Hatta bir hak dostunun buyurduğu gibi. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani nefsani arzular ömrün tüketecek, bir mumun eridiği gibi eriyecek. Ruhani istidatlar inkişaf edecek. Cenab-ı Hak böyle bir kalbi Darüsselam'a, cennete davet ediyor.
Zaten öyle bir kalbin ismi de Kalbi Selim değil mi efendim?
Yani Kalbi Selim oluyor. Yeah. İlla min atallahi bir kalbin selim. Evlatlar, mallar vesaire hepsi dünyada kalıyor. Fakat Cenab-ı Hakk'a gidecek tertemiz, tabir caizse rafine olmuş bir kalp. Nasıl insan doğduğu zaman tertemiz doğar. Hatta mis gibi kokar doğan çocuk. Günah yoktur çünkü, masumdur. Demek ki bir kişinin son nefesi de o şekilde olabilmesi. Tabii bu da kalbin emeği lazım. Tabii bu en yüksek peygamberlerde.
Evet.
Resulullah Efendimiz'in en yüksek zirvede. Resulullah Efendimiz bir misal olarak benim bildiğim bilseydiniz yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara düşerdiniz buyurdu. Demek ki bunu da görüyoruz ki Cenab-ı Hak kul yaklaştıkça bir aziyet içinde kalıyor. İbrahim Aleyhisselam da ya Rabbi velâ tusine yömüyüb olsun. Ya Rabbi diyor, insanları yarattığın gün beni mahcup etme, bir aczik için. Halbuki İbrahim Aleyhisselam malıyla dost oldu, canıyla dost oldu, evladıyla dost oldu. Bir küfür kavimle yaptığı mücadeleyle bir dost oldu. Hep fedakarlık. Tabi fedakarlık oldu, ufuklar açıldı. Neticede velâ tusine yömüyüb olsun. Ya Rabbi büyük bir aczik içinde kaldı. Ya Rabbi dedi, insanları yarattığın gün beni mahcup etme ya Rabbi dedi. Yani dünyaya arz-ı endam için değil, arz-ı hal için geldik.
Evet. Bu da çok güzel bir cümle efendim. Arz-ı endam değil, yani kendimizi göstermek için değil.
Değil, mal, mülk, makam vesaire şu bu onur göstermek için değil. Arz-ı hal bir tevazu, bir hiçlik içinde daima aman ya Rabbi, Cenab-ı Hak yaklaşabilmek. Çünkü dünyevi dershanelerin bile bir gayesi vardır. Ve bu cihan dershanenin gayesi ise liyabudun liyarufun Allah'a kul olmak ve Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek.
Evet. Burada efendim bir de zikir diye bir malum tasavvufta çok kullanılan, zaten Efendimizin hayatında da çok önemli yeri olduğunu bildiğimiz bir kavram var. Şimdi zikretmek bir tasavvufun amacı olarak o kalbi selime ulaşmak da önemli bir vasıta efendim. Kimileri işte buna ders diyor, kimisi vazife diyor, kimisi tevbe diyor. O neye göre tayin ediliyor efendim? Birisine gelip işte
efendim,
ben tasavvufa gireceğim dediği zaman.
Zikir esasında, evet. Tam zikir, Cenab-ı Hakk'ı unutmamak.
Evet.
Bir, Cenab-ı Hak'la beraber olabilmek. Yani tabii bu Cenab-ı Hak'la beraber olmak, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları. Yani bu dünya, bu kâinat, bu cihan Cenab-ı Hakk'ın sıfat tecellileri. Bu sıfat tecellileri içinde Cenab-ı Hakk'ın azamet-i ilahiyesi, kudret akışları, ilahi azamet tecellileri, ilahi nakışları içinde daima kulun aman ya Rabbi demesi. Bunun bir ayette tarifi de var Enfal Suresi'nde. Allah anladığı zaman vecilet kulubim kalpleri titrer buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir hassas bir kalp istiyor. Demek ki bir kul ne görürse Cenab-ı Hak hatırlayacak. Her şeyin zerreden küreye, mikrodan makroya her şey Cenab-ı Hakk'ın hikmet tecellidir. Hikmetsiz abes bir şey yok. Cenab-ı Hak insanı da abes olarak yaratmadık buyuruyor. İnsan huzurumuza gelip hesap vermeyeceğini zannediyor. Zikirle telafi tabii bu kalbin bir sanatı olmuş oluyor. Her gördüğü şeyde kendine bakacak, aman ya Rabbi diyecek. Dünya gelmeden eve neredeydi? Dünya nasıl geldi? Bir çiçeğe bakacak, bir ağaca bakacak, meyve veren bir ağaca bakacak. Ufacık bir tohumla koca tonlarca meyve veren ağaç nasıl geldi? Bir tavuğa bakacak, içinde gayri ihtiyari yumurta yapıyor. İçinde ne kadar onun kalsiyum var, protein var, tavuk onun farkında mı? Diğer bir hayvan ot yiyor, su içiyor, süt oluyor. Hadi kur bir fabrika, bir tarafından ot ver, bir tarafından su ver, süt çıksın. Mümkün mü? Cenâb-ı Hak bazı yerde istidat veriyor. Kul o istidada göre inkişaf edecek. Bir takım icatlarda bulunacak. Fakat Cenâb-ı Hak bazı şeylerde onu vermiyor. Bir süt fabrika kurulamıyor.
Yani efendim bu işte Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye yaptığımız tesbihler de aslında kalpte bu tefekkürü uyandırmak için.
Tabii. Şimdi bunu da yine biz ayetle, yani cevapsız hiçbir ayet yoktur. Cenab-ı Hak onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler buyuruyor. Bu ne demek? Hayatın her safhasında zikir istiyor Cenab-ı Hak. Hayatın her zaman Cenab-ı Hak unutmamak. Peki bunu ne şekilde unutmayacak? İşte gafletten kurtulacak.
Ya nasıl başaracak efendim?
Nasıl başaracak? Evet. Orada ayet-i kerim cevabında göklerin yerin yaratılışını derinden derin tefekkür ederler. Zihnin gücü kadar, aklının gücü kadar, muhayyilesinin gücü kadar Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ederler. Bu tefekkür neticesinde Sübhanallah, ya Rabbi sen sonsuz bir güç sahibisin. Bizi cehennem azabından koru derler. Bir haf içinde olurlar. İşte esas zikir bu. Zaten vecilet kulubühüm, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Değişen şartlar altında Cenab-ı Hak'la teslim olurlar.
Evet. Efendim bunun tabii bir merkez insanın gözetiminde yapılması, verilmesi de esastır tasavvufta. Kimisi de işte 500 tane şunu çekersen şöyle olur, 1000 tane çekersen bunu böyle olur gibi reçeteler dağıtan çok efendim. Onlara ne demek lazım?
Efendim bunu şunu söylemek lazım. Size bir doktora gittiniz, vücudunuz hasta. Doktor size günde 3 tane draj alacaksınız dese. Siz 3 kere çabuk iyileşim diye 30 tane falan draj alsanız ne olur? Bak Cenab-ı Hak sabahtan akşama kadar, geceden sabaha namaz kıl demiyor. Günde 5 vakit namazı farz kılıyor. Bunun yanında yapılacak kadar nafile namazlar var, sünnet namaz var, o kadar.
Evet. Zaten efendim, sizin yine bir sohbetinizde dinlemiştim. Ekserü amela değil, ahsenü amela.
Ahsenü amela. Cenab-ı Hak ekserü amela buyurmuyor.
Yani çok olsun istemiyor. Yani.
İstemiyor. Ahsenü amela. Amelen salihâ buyuruluyor.
Evet.
Yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Fâtıma vardı. Kızım dedi, bol ameli salih işle dedi. Aksi halde babanın peygamber olduğuna güvenme dedi. Yani demek ki amellerimizin salih olması. Amellerimizin salih olması da zihne bağlı değil, kalbe bağlı.
Evet efendim.
Bunun için hep huşu geçiyor. Kat efler müminün, müminler kurtuluşa erdi. Onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Oruç, Ramazan-ı Şerif'teyiz. Oruç ile alleküm tettekûn buyuruyor. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Sırf bu mideye tutturulan oruç değil. Takva nesine ağzına tutturulan, gözüne tutturulan, bütün uzuvlarına tutturulan bir oruç olmuş oluyor. Öyle bir oruç olduğu zaman lâllekum tettekûn. Böyle bir oruç olduğu zaman da ne olur? Kul bir infak ehli oluyor. Allah bana zimmetli kıldı diyor. Ta hayvanata kadar olan merhameti artıyor.
Yani bu kalbin irtifakat etmesi aslında cemiyette böyle bir merhametin artması, kanadı kırıklara ulaşması, değil mi efendim? Böyle anlayabilir miyiz?
Tabii bu sonra bu bizim ibadetler hepsi birer kalbi vitamin. Namaz ayrı bir vitamin. Aşağıdan münkerden korur. Zaten bir insan kıldığı namazı kendi taadat etmeli. istikameti Allah yolunda mı, fahşadan münkerden koruyor mu? Eğer yok korunmuyorsa, mesela hem beş vaktini kılıyor, ibadeti var. Fakat faizle iş görüyor. İbadeti var, namaz kılıyor, dedikodu ediyor. Demek ki kıldığı namazda problem var. Tam kıvamına erişmiş bir namaz değil. Oruç tutuyor, gıybet ediyor. O zaman لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ umulur ki takva sahibi olursunuz, şu mühine girmiyor.
Evet.
Zekat, sadaka, infak, hayır vermiş oluyor. Verirken Allah onu gösterişle veriyor. Bak ben sana veriyorum diyor. Koltuklara kabarıyor.
Başa kakıyor veya değil mi?
Başa kakıyor. Bir tevazu içinde vermiyor, hiçlik içinde vermiyor. Cenab-ı Hak, yeuzu sadakat, ben alırım sadakaları diyor. Tövbeleri ben kabul ederim, sadakaları ben alırım diyor.
Evet.
Yani her amelin bir hassasiyeti var. Her amelin hassasiyetle takvalı ifade edilmesi, takva ifadenin bir huşu, kalpte bir duyuş, bir hassasiyet meydana gelmesi.
Evet.
Şey de öyle, haç da öyle. Refes yok, fıs yok, cidal yok.
Evet.
Ot koparma yok, avcıya avı gösterme yok. Bir kefen iklimi.
Evet.
Ve şeytanı taşlayabilme, onun bir sembolize edilmesi.
Evet. Efendim şimdi bu tasavvuf yoluna girmek isteyenler, işte bazen şöyle düşünenler oluyor. Ya zaten namazını, orucunu, haccını, işte İslam'ın temel şartlarını yerine getir. İlave buna ne gerek var diyenler oluyor. Efendim buna bir ne demek lazım bir. Bir de hakikaten buyurduğunuz gibi böyle çok gıybeti terk edememiş ya da belli bazı temel rükünleri yerine getiremiyor. Namaz belki namazında serinlik var veya faizli bir yerde mesela çalışıyor veya alıyor satıyor. Bu gibi insanlara efendim ben tasavvufa girmek istiyorum, ben ders almak istiyorum diyenlere ne öncelikle tavsiye etmek
efendim,
lazım?
Efendim şu var Lütfü Hocam, yani bir örnek bulması lazım.
Evet.
Yani örneksiz olmuyor. İnsan enfüsü yani kendi kendine hüküm vermesi çok zor. Kendi lehinde hüküm verir. Fakat bir önünde bir müşahhas, bir örnek varsa kendini o örneğe göre dizayn eder. Evliyaullah'tan bir zat var. Ona müridi geliyor diyor ki, üstad diyor, benim diyor zekatım var diyor, bunu kime vereyim diyor. O zat da diyor ki, bak diyor en muhtaç olduğu bir kimseye ver diyor. Bakıyor bir âmâ görüyor. Ha diyor bunun diyor çalışacak durumu yok, kimsesi yok, garip diyor. Bu verdiği zekatını o şeye veriyor, âmâya veriyor. Âmâ da seviniyor. Ertesi gün o âmâyı diğer bir âmâ kardeşiyle ya da âmâ arkadaşıyla sohbet ederken görüyor. Diyor ki dün diyor bana bir beyzade diyor bir kese altın verdi diyor. Oh diyor öyle bir sevindim ki diyor. Harabata gittim diyor. Felekten bir gün çaldım diyor. Eyvah, vah vah diyor. Hemen efendisine gidiyor. Efendi Hazretleri diyor, böyle böyle oldu diyor. Oğlum diyor, ben de sana bir dirhem vereyim diyor. Git bu diyor bir dirhemi kime rastlarsan ver diyor. Fakir olarak gördüğünü diyor. Bir delikanlı görüyor. Bakıyor delikanlı zahiren bu ihtiyacı olan birisi değil ama fakat üstad böyle dedi diyor. O bir dirhemi ona veriyor. O zat da alıyor, koynunda bir kuş ölüsü var mı, onu çöplüğe atıyor. Delikanlı diyor, senin halin bana muamma oldu diyor. Sen kimsin diyor. Bu attığın bu kuş nedir, keklik nedir diyor. Ben de iş bulamadım diyor. 7 gündür diyor, iş aradım bulamadım diyor. Yavrularım evde aç diyor. Ben diyor, ölü bir kuş buldum, keklik buldum. Bunu götürüp pişireceğim, helal bir gıda gelirse onu vereceğim dedi. Size bir dirhem verdiniz, bu dirhemle gidip helal gıda alacağım, evlatlarıma vereceğim. Sonra gidiyor, üstad diyor, böyle böyle oldu diyor. Bak oğlum diyor, onun için senin demek kazancı problem var diyor. Bunu telafi edeceksin diyor. Yani daima önde bir örnek lazım.
Bir de haram helale dikkat etmek lazım
evet.
Efendim.
Maddi işte de öyledir. Evet. Mesela bir çocuk hangi yörede doğmuşsa o yörenin şivesini konuşur. Ağzı ona alışmıştır. O ağzına başka yöreye gidip değiştirinceye kadar epey bir zorluk çeker, meşakkat çeker. Yani maddi hayatta bile bir örneklik vardır. Hatta Mevlana Hazretleri şunu buyurur, yani evlenecek kimse de küfüv arayın denir. Yani denklik.
Evet.
Hem maddi hem manevi, hem örfi, hem kültürel, hem yaş vesaire her bakımdan bir denklik arayın buyurur. Bir ayakkabı biri ayağında bol gezer, dar gezerse diğeri bir işe yaramaz diyor.
Yani efendim evvel Rafik sonra Tarik mi diyorsunuz?
Evet evet. Başta örnek.
Önce örnek al. Örnek. Örnek arayacaklar örnek. Yani. Evet efendim.
Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kağıt kalem vermedi. Zaten kağıt da yoktu. Ama deri vardı. Deriye yazıyorlardı. Fakat Resulullah Efendimiz yani kimsenin bir deri parçasına bir kalem vermedi. Demek ne oldu? Sanki sahibi başımda bir kuş var. Kımıldasak uçacak zannederdik. Buyuruyor. Bu ne oluyor? Örneğin gücü kadar tesir olmuş oluyor. Bu örnekten aldığı feyz kadar, ruhaniyet kadar tesir oluyor. Bu fasıkla beraber olduğu zaman da aynı oluyor. Onun için Cenâb-ı Hak kûnû mâ sâdıkîn buyuruyor. Sâdıkla beraber olmuyor. Evet. Mevlânâ misal veriyor. Bak diyor Kehf suresinde diyor, bir kelp diyor, sâdıklarla beraber oldu diyor. Kur'an'ı ifade kazandı diyor. İki peygamber karısı, Nuh aleyhisselamın ikinci karısı, Lut aleyhisselamın karısı, fasıklarla beraber oldu, cehennemlik oldu buyuruyor. Kötü bir akıbet düşer oldu buyuruyor. Demek ki burada inikas var o beraberlikte.
Evet.
O inikas çok mühim. Yani nasıl Lütfü Hocam, bir atom infilak ettiği zaman ne yapıyor? Radyasyon veriyor, enerjiye döndüğü zaman. Bunun müsbeti var, menfisi var. Yani kalpten çıkan enerji de bu ayrı bir radyasyon yani manevi bir radyasyon. Bunun biz müsbetine feyz diyoruz, menfisine de gaflet diyoruz.
Menfis de var değil mi efendim? Yani
menfisine gaflet diyoruz.
Evet. Kafir insanlara olmamak lazım o zaman.
Tabii, Cenab-ı Hak la takut diyor. Oturma onlarla diyor.
Evet.
Yani zaruretin dışında oturma diyor. İmam Rabbani Hazretleri ısrarla söylüyor. Yani onlarla diyor ehli gaflet diyor, zaruretin dışında oturma diyor.
Evet.
Zarureti bitince hemen diyor, terk et orayı diyor. Efendim, hatta evet. Lütfü Hocam, büyükler şeyi diyor. Mesela menfi işlenen yerlerden hızlı geçin diyor. Mümkünse karşı sokağından geçin diyor.
Evet.
Demek ki bu inikas maddiye bir tesir ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu veda haccında Muhasir denilen bir vadiden geçerken Mina ile Müzdelife'de hızlı olarak geçti. Sahabe de ya Resulallah dedi, niye hızlan, ne hal oldu deyince Efendim burada Cenab-ı Hak Ebre ordusunu kahretti buyurdu. Yine Efendimiz bu Tebük seferine giderken o Semud kavminin olduğu yerde sahabe susuzluk, güneş vesaire zorluklar o Semud kavminin taştan oymalı evlerine gelip serinlemek için Efendim sakın dedi buradan su almayın dedi. Yar aldık dediler. Hamur da yaptık dediler. Dökün buyurdu. Develerinizi verin buyurdu. Ancak malum o daha evvel tabii orada bir devenin su içtiği bir kuyu var ayrı. Oradan kullanın dedi. Diğer kuyulardan su almayın dedi. Oralarda kahr-ı ilahi tecelli etti dedi. Yani bir atom parçalandığı zaman o toprağa tesir ediyor. Demek gaflet de o toprağa, o taşa bile tesir ediyor.
Efendim tabii modern hayatın içerisinde o kadar artık böyle hem haram helal birbirine karıştı, yenilen içilenler şüpheli, cemiyetin hali ortada. Gerçekten çok zor bir iş efendim bu.
Zor.
Zaten evet.
Yine korunma imkanı var. Şu hatırıma geldi şimdi. Asiye Validemiz Firavun'un sarayında büyündü. Firavun'la beraberdi. Fakat Firavun'a karşı çıktı. Peki burada Firavun'a karşı çıkması onun takvası neticesinde oldu. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sare Validemize Firavun tecavüze yeltendi. Fakat orada Sare Validemiz hemen iki rekat bir hacet namazı kıldı. Firavun yanına yaklaşırken eli ayağı titremeye başladı. Bu kadar sihir var, bunu buradan götürün dedi. Demek ki buradan da ancak koruyacak, sizin bahsettiğiniz Avrupa'da diyelim, bugün Avrupa'nın oradaki arka dediğine göre buranın da %80'i ateist, deist dedi. Evet. Yani Hristiyanlık bir isim halinde dedi. Orada ticaret yapma durumumuz var, çalışma durumumuz var. Neyle kendimi koruyacağız? Takvayla koruyacağız. Evet. Siz takva sahibi olursanız Allah size yön verir, size gösterir, size istikametlendirir buyuruluyor.
Sabır ve namazla yardım isteyin buyuruyor.
Tabii efendim. Tabii. Ayet
diyor. Aslı verdiğiniz iki örnek, biri sabır örneği, biri namaz örneği.
Evet.
Efendim.
Evet.
Efendim şimdi bir de tabii tasavvufa girdiği halde Manevi yolda da mesafe aldığı halde bazı böyle alışkanlıklarını terk edemeyenler de oluyor. Hatta kendisinden böyle havarikler zuhur edenler oluyor efendim. Bunları nasıl değerlendirmeniz?
Efendim bu bir takım zuhuratların olması, bunlar tabii rahmani oluyor, hayali oluyor, bir de şeytani oluyor. Bunu kendisine ayırması çok zor.
Evet.
Ancak bu bir ehil birisi olacak ki, o ehil birisi onları tefrik edecek. Çok rastladık bu işe. Bana da gece Ebu Bekir Efendimiz geldi, şunları yazdırdı diyor. Şu geldi, şu gördü, bana şunları telkin etti diyor. Fakat hayatına baktığımız zaman, hayatında bir takım yanlışlıklar var. Yani zaten o yanlışlıklar olması mümkün değil. Fakat esas olan فَسْتَكِمْ كَمَا اُمِرْتَ اَمْرَوْنَهُ دَوْسُ دَوْرُ اَلْ bize Ebu Bekir Efendimiz'in hali en güzel misal. En güzel keramet takvadadır. Allah rızasına yakınlıktadır. Onun verdiği bir hazdır. Onun verdiği firasettir. اِتَّكُ فِرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ buyuruluyor. Zaten müminin en güzel kerameti firasetidir.
Evet. Ya yani mümini aldatamazsınız değil mi efendim?
Efendim?
Mümini aldatamazsınız yani.
Yok, yok, yok. Yok, firaseti. Müminin firaseti. Velhâsıl en büyük keramet takva neticesinde firasettir.
Evet.
O da takva neticesinde. Yüksek takva neticesinde. Olabilir, olmayabilir. Mühimdir. Yani olması mı iyi, olmaması mı iyi, o da ayrı şey. Çünkü olmasıyla en mühim bir tehlike var, benlik gelmeyecek.
Evet. Aslında verilen her nimetin bir de imtihanı var değil mi efendim?
Tabii tabii, imtihanı. Benlik gelmeyecek.
Evet. Mesela birisi bu özellikle son dönemlerde bir şey efendiye bağlılar. İşte her tarafı da dünyanın olabiliyor. Baktığınız zaman işte Avustralya'dan, Amerika'dan da ben işte efendim filanca zata bağlıyım. Şimdi normalde biz biliyoruz ki eskiden dergâhlarda, tekkelerde bu iş aslında ruberuydu. Yani
evet.
Bir inikas
karşı karşıya.
Karşı karşıyaydı. Dolayısıyla efendim bu modern teknolojilerle, şimdi kullandığımız teknolojilerle böyle bir mürşit mürit ilişkisi olabilir mi efendim?
Efendim birincisi şu var. O kişinin birincisi şer-i şerife tam olarak milimetrik bir bağlılığıdır. Bir iki misal verin. Mesela İmam Rabbani Hazretleri bir gün diyor sağ ayağımla tuvalete girdim diyor. Malum solda girdi, sağla çıkılır. O gün bütün diyor ruhaniyetim bitti diyor. Yine bir karanfil istiyor, tane karanfil. Getiren çift getiriyor. Oğlum diyor Allah tektir, niye tek getirmedin diyor. Allah Resulullah teki sever diyor. Yani buna benzer birkaç şey daha hatırıma gelirse söyleyeyim. Bir defa birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize bir gölgenin gövdeni olan sadakati gibi olmalı.
Evet.
Yani nasıl karda bir insan yürürse izleri belli olur. O izden zatı bulabilirse o izle yürüyebilmek. Birincisi bu. Yani bir defa şeriatın her safhasına çok mütemessik olması lazım. Zerafet, nezaket vesaire. Mesela Eshab-ı Kiram bir raviye gitti. Ravi hadis alacak ondan. Tükürdüğünü gördü. Almadan döndü. Öbürüne gitti baktı. Yalap şalap bir namaz kılıyordu. Sormadan döndü. Birisine gitti. O torbasıyla hayvanı kandırıyordu. Sormadan döndü. Bu çok zor bir hassasiyet bu. Buyurdunuz.
Evet.
Yani demek ki birincisi Allah'ı ve Resulullah'ı hatırlatacak. Ondan sonra silsile olarak gelecek ama bu da tam değil. Bu da zamanla değişebilir. Bu da en mühim kavrunu görüyoruz. Daha evvel çok takva sahibiydi. Bağlum bin Bavra'yı görüyoruz yine ayette. Onda İsmi Azam'a mazhardı. Bir takım kerametleri vardı vesaire vardı. Onun sonu iyi olmadı onda. Yani bu silsile gelmesi var ama o da tam bir teminat. En büyük teminat Resulullah Efendimiz'e olan sadakati.
Evet.
İbadet, muamelat, muhaşeret, nezaket, zarafet, hassasiyet, say sayabildiğin bütün şeylere en mühim şey o. Yani Allah'ı hatırlatması.
Evet.
Celle Celaluhu.
Efendim,
yine yani, ben o deminkini tamam hatırıma gelse söyleyeyim dedim. Tamam. Mesela Mevlana Hazretleri diyor ki bu seher diyor. Bende bir tulat, bir sunat olmadı diyor. anladım ki diyor, ağzıma bir yanlış lokma girmiş diyor. Yine mesela bir sarhoş giriyor şeye, zikir meclisine. Onu itiyor, çıkartmaya çalışıyorlar. Mevlana diyor ki, niye çıkartıyorsunuz? O bu kapıya gelmiş diyor. O diyor, içmiş diyor, fakat siz sarhoş olmuşsunuz diyor. E bunlar, misaller çok.
Evet, çok efendim. Efendim şimdi Türkiye'nin bir bölgesinden veya işte dünyanın herhangi bir bölgesinden zatenizin videolarını izlemiş. Böyle kendince de diyor ki, burada bir güzel örneklik var. Bunun gibi yaşamak istiyorum ben diyor. Yani şimdi teknolojinin malum imkanları arttı. Fakat bir tarafından da insanlar arası mesafe uzaklaştı. Gelip gitmeler çok azaldı. Şimdi böyle bir insan efendim uzaktan videolar izleyerek gerçekten bu arzu ettiğimiz istikamette bir gelişme seyredebilir mi?
Efendim seyredebilir ama o işin bir tarafını görür. Evet. Her tarafını göremez o onlardan. Yani hayatın her tarafını göremez. Ancak yanında olduğu zaman her tarafını görür. Bakın burada olma imkanı da yok diyorsunuz. Avustralya'da diyorsunuz.
Bir de yüz binleri buluyor efendim.
Çin'de diyorsunuz. Evet, evet. Oradaki şey güzel tarafını görür fakat diğeri kendini takvayla tamamlar. Tamamlamaya gayret eder. Tabii o zor bir şey.
Evet.
Yani siz buradan şimdi Çamlıca'dan Üsküdar'a bir arabayla gitmeniz var. Bir de yürüyerek gitmeniz var. Onun gibi bir şey yani. Tabii yürüyerek gitmek de çok meşakkatli. Yolda yorulacaksınız, oturacaksınız. Belki üfleyeceksiniz vesaire olacak. Fakat arabayla gittiğiniz zaman daha bir araçla gittiğiniz zaman daha kolay gidersiniz.
Evet.
Yani eğer önünüzde örnek varsa evet, o sizi rahatlatır.
Evet.
Örnek uzaktaysa o zaman olur ama olmamaktan daha iyidir.
Evet.
Onun da eğer bir şer'i şerife uygun olmayan bir tarafı görülürse, çünkü önümüzde kıstas Resulullah Efendimiz, fiili kıstas. Cenab-ı Üsve-i Hasene, men yudir Resulü fakat et Allah, Allah Resulü'ne itaat, Allah'a itaattir buyuruluyor. Tasavvuf, şeriat-ı ittibadır. Şeriat-ı yaşamak ve yaşatmanın gayretinde olmak lazımdır. Şeriat dışına çıkılıyorsa, orada Allah korusun, yanlışlıklar başlıyor.
Evet. Efendim şimdi bu son dönemde maneviyata hanımefendilerin çok daha böyle ittiba ettikleri, arzuladıkları, bu işlerde önüne çıktıkları müşahede ediliyor. Biraz böyle bir keskin bir soru olacak ama efendim, hanımefendiden şey olur mu? Onu önce bir anlayayım.
Efendim, tabii benim bildiğim kadarıyla ancak yardımcı olabilir.
Evet.
Merkez insan olamaz. Niye merkez insan olamaz? Yani bir defa hanımların hususiyetleri ayrıdır. Hanımlarda hissiyat yüksektir çok. Yani bu hissiyatla hanımlar mesela şahidlikleri bile niye yarımdır? Yani akılları mı noksan? Melekelerinde bir hata var. Hissiyatları fazla. Ayşe validemiz gibi akıllı kaç hanım var? Kaç erkek var
kaç
Ayşe
erkek
validemiz gibi?
Evet efendim.
Fakat hissidir. Hissiyat bakımından şey vardır. Mesela bir baba evladına bakamaz. Altını temizleyemez. Hadi bir gün temizleyemez, iki gün temizleyemez. Hatta uykusuz kalamaz. Ben yarın işe gideceğim der. Sen al çocuğunu öbür odada bak der. Yani anne de onu kendinden fedakarlık ederek bakar. Onun için anne hakkı ödenmez. Fakat anne der de kadın hissidir. Toplumu abad edenler de hanımlardır, berbat edenler de hanımlardır. Onun için hanımlar yardımcıdır. Mesela Hatice validemiz bir yardımcıydı.
Evet.
Ayşe validemiz yardımcıydı, 7 müştehitten biriydi. Fatıma validemiz ahlakta bir zirveydi. Fakat hiçbiri halife olmadı. Halife tayin edilmedi hiçbiri. Efendim, hanımlar evlat yetiştirsin.
Evet.
Bak, efendim annendir diyor. Demek evlat diyor, kolay bir iş değil.
Evet.
Dördüncü babandır diyor Resulullah Efendimiz.
Efendim, son dönemde tabii Şeyh Efendi'ye bağlı olan birisi diyelim. Şeyhim her şeyi bilir mi diye mesela düşünüyor. Benle ilgili ya da benim işte efendim muamelatımla ilgili. Bunlara nasıl bakmak lazım efendim? Veya ne demek lazım?
Cehaletin ta kendisi. Noksandan münezzeh yani Cenab-ı Hak.
Evet.
Kemal sıfatları muttasıf, müteal, noksan münezzeh yani Cenab-ı Hak. Niye peygamberler zelle işliyorlar? Allah'ın iradesiyle zelle işliyorlar. Çünkü istiğfar edecekler, aziyetini hatırlayacaklar, ümmete de numune olacak. Fakat herhangi bir peygamberler dışında birisi bir hata işlediği zaman o kimseye ayet gelmiyor. Maalesef bunlar avam halk kültürü bunlar.
Evet efendim. O yüzden doğru tasavvufun iyi anlaşılması lazım ki efendim bu yanlış inançlar da bir taraftan.
Örnek Resulullah Efendimiz.
Evet, örnek Resulullah Efendimiz.
Örnek Resulullah Efendimiz.
Evet. Efendim tabii tasavvuf ehlinin işte bir takım dernekler, vakıflar kurduğunu, hatta bazen ticaret işleri yaptığını, dolayısıyla böyle onları eleştirenlerin de ya bunlar dini ticarete, siyasete alet ediyorlar, nüfuz kazanıyorlar, siyasiler nezdinde etkili olmaya çalışıyorlar, kendi bağlılarını öne çıkartmaya çalışıyorlar gibi bir takım tenkitler oluyor. Bunlara nasıl yaklaşmak lazım efendim?
Efendim tabii ticaret zor iştir. Yani ticarette bir grup insanla o ticaret yapacaksın. Onun hatası, içinde bulunduğu o ticaretteki olan personel birinin hatası, o cemaati akseder.
Evet.
Onun için bu İslami dernekler olsun. Zaten zekat var. Yani ihtiyacı zekattan, hayır hasenattan karşılayacak. Bak bunların bir ticaret yapması doğru değil. Benim kanaatim.
O işi ayırmak mı lazım efendim?
Ayırmak lazım.
Tebliğ işi ayrı iş, o iş ayrı ticaret iş. İşi ayrı iş.
Ancak o tebliğ edenler, o tebliğ zekat olarak, hayır hasenat olarak, infak olarak devam ederler. Fakat ben bir ticari bir saha açayım da oradan gelenlere bunu yapayım. Bu çok zaman falsolu oluyor.
Siyasetle ilişkiler nasıl olmalı efendim?
Hiç olmaz. Çünkü o zaman siyasetin günahına da katlanman lazım.
Evet.
Onun siyasetin dışında olması lazım. Fakat tabii siyasette de bir tercih olmalı. Siyasetin içinde olmamak şartıyla tercih olmalı. Çünkü meclede bir kaide vardır. Zararı amme karı, zararı hassa kabul edilir. Yani küçük zarar, büyük zarar karı, küçük zarar kabul edilir. Kim, hangi toplum içinde, siyasi toplum A, B, C, orada daha çok dürüst insanlar varsa, tabii menfi insanlar da var. Hangi daha çok Allah yolundaysa, daha çok hakkı tebliğ etmek, hakkı yaşamak, yaşatmak için gayreti içindeyse, o tarafı tercih etmek lazım. Fakat biz isim söyleyemeyiz, isim yasaktır. Bunun bir müminin firasetiyle nereye gideceğini bilmelidir, idrak etmelidir. Bu da bir müminin firasetidir.
Evet.
Daima her şeyde zararı amme karı, zararı hassa kabul edilir.
Evet. Efendim şeyhlik malum devrediliyor. Orada kriter nedir? Yani kimi şeyh efendi vefat ediyor, arkasında bir birisini işaret etmiyor. İşte birçoğu da efendim bu babadan oğlan geçen bir şeydir, böyle bu hale geldi diye tenkit ediyor.
Efendim babadan oğula geçmesi, bu eğer layıksa olabilir. Mesela peygamberler dahi vardır, baba oğul geçiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam var, İshak Aleyhisselam var.
İki oğul da peygamber olmuş.
Evet, bu silsile de var. Eğer bu liyakatsa olabilir. Fakat liyakat eğer değilse olamaz ve bu çok ağır bir mesuliyettedir. Yani daima örneğe dikkat etmek lazım. Örnek Resulullah Efendimiz.
Evet.
Tasavvuf nedir? Tasavvuf, şeriat eşittir tasavvuf. O. Tasavvuf, şeriatı takva üzere yaşamak. Şeriatın tahkim edilmesidir. Güçlendirilmesidir.
Bazı müritler de böyle sosyal medyada efendim işte şeyhlerine yönelik bir takım böyle istahişkârâne ilahiler söylüyorlar işte bir takım böyle...
Doğru değil. Doğru değil Lütfü Hocam. Doğru değil. Çünkü Efendimiz toprak serpmenin yüzüne büyüyor. Fazla öyle iltifat etmek onun Allah korunun koltuğunu kabartır. O doğru. O çok sakat o.
Kimisi efendim diyor ki sevenin sevdiğini ishar etmesidir bu diyor. Ya çok da böyle bunu abartmayın diyorlar ama...
Yok,
bir...
yok. Doğru değil. Yani sen onu kendi hissiyatına göre seviyorsun.
Yani o iş şey kendisine iltifat yapılan o işe mani olmalı değil mi efendim?
Mani olmalı.
Kesinlikle yol mani vermemeli. Mani olmalı. Evet.
O sakat çok. Onun için yani niye Cenab-ı Hak peygamberleri zelle işletiyor? Ona bir ilahilik izafe edilmemesi için.
Evet.
Herkes aciz. Kimin son nefesine garantisi var? Peygamberler, Efendimiz'in işaret etti. Kişiler hariç, kimsenin son nefesi bir garantisi yok. Halbuki Bağdadi Hazretleri, güneşin güneşi deniyor ilimde. O dahi diyor ki talebelerine, aman oğlum diyor, benim son nefesim için ne olursa bana dua edin diyor. İlimde zirve. Mürşid-i Kâmil, hiçbir ibadetime güvenemiyorum, hepsi kabule muhtaç diyor. Allah'ın rahmetine güvenerek gidiyorum diyor. İşte bu en güzel örnek.
Hem zatenizin manevi yola böyle ilk merakınız, ilk gözleminiz Sami Efendi Hazretleri ile başladı değil mi efendim?
Efendim daha evvel tabii annem, validem Evliyaullah'ı çok severdi. Evliyaullah'tan kısalar anlatırdı. Ondan sonra İmam Hatip'te talebeyken de Yaman Dede vardı.
Evet.
Bu Yaman Dede de esası Ermeniydi tahminim, Kayserliydi. Bize Farsça dersine gelirdi. O zaman İmam Hatip'te Farsça dersi vardı. Fakat Yaman Dede hocamız 10 dakika bir Farsçadan birkaç imla kaidesi bildirirdi. Ondan sonra Mevlana'dan iki beyit yazardı, hüngür hüngür ağlardı. Biz de derdik ki, acaba bu yaşlı hocamız niye ağlıyor, bunda ne var ağlayacak derdik. Fakat tabii bunu sonradan anladık niye ağladığını ama.
Hatta, bir muhabbet tohumu ekilmiş demek ki.
Muhabbet ekimi. Hatta o zaman bir arkadaşımız diyor ki, hocam diyor, siz de hep Mevlana'dan bahsediyorsunuz diyor. Oğlum diyor, Mevlana beni elimden tuttu diyor. Resulullah Efendimiz'in kapısına götürdü diyor. Hatta Resulullah çok severdi. Mevlana çok severdi. Resulullah çok severdi. Ferah Nâk etki yandım ya Resulullah o zaman tahtaya yazdırmıştı. Daha basılmamıştı o zaman şeyi. Rahmetli babam çok hassas bir insandı. Rakik bir insandı. Çok hassastı. Tabii o da işte Bursa'da bir hadise oldu da orada Sami Efendi Hazretleri ile tanıştılar. Hatırlamıyorum, ben çocuktum belki 7-8 yaşındaydım. Büyük bir kuraklık vardı. Her camide yağmur duası yapılırdı. Ulu Cami'de de dediler ki yağmur duası Erenköy'den Sami Efendi Hazretleri geldi, o yapacak dediler. Sami Efendi Hazretleri o yağmur duasını yaptı. Oradan eve gittik. Babamla tahminim orada bir irtibat başladı Sami Efendi Hazretleri. Hatta rahmetli annem dedi ki o hatırada, o zaman da Ulu Cami'de Sami Efendi de o duayı yaptı. Çekirge'ye gelene kadar herhalde 3-4 kilometre mesafedir. Hava bulutlandı, yağmur yağmaya başladı dedi. Falan. Tahminim o zaman Sami Efendi ile pederimizin alakası oldu. Sonra tabii rahmetli babam Allah rahmet eylesin. Beni sık sık sohbetlerine götürmeye başladı. Hatta zaman zaman da 18-19-20 yaşına geldiği zaman da bana elhamdülillah büyük lütuf Sami Efendi Hazretleri'nin şoförlüğünü yaptırırlardı. Cuma namazına gidip gelirken şoförlüklerini yapardı.
Sükûtiydi değil mi efendim? Böyle konuşmazdı diye söylerler.
Sükûtiydi. Kalp üzerinde çok dururlardı.
Evet.
Eshâb-ı kirâm üzerinde çok dururlardı. Eshâb-ı kirâmdan çok örnek verirlerdi. Yani tabir caizse bir cemaate bir siyer dersi verirlerdi aşağı yukarı.
Bir tasavvufa, yani bu bir sonuçta Şeyh Efendi'dir, dolayısıyla bundan vazife almak gerekir. Böyle bir telkinler olmazdı değil mi efendim? Tamamen.
Duymadık hiç öyle bir şey.
Allah Allah. Yani o da ilginç. Yani halle, hani konuşmadan tebliğci olun diyor ya efendim Hazreti Ömer.
Evet. Hatta bir sefer Selçuk hocamız vardı, Selçuk Eraydın. İlahiyatlı hocaydı. Benim de sınıf arkadaşımdı. Bir gün onu ben götürdüm sohbete. Şöyle dedi, Osman dedi. Sanki dedi, öyle bir insan gördüm ki dedi. Dünyaya kapalı, öbür tarafa açık. Kalp alemi. Demek ki kalpteki feyz ve ruhaniyet tesiri arttırıyor. Mesela bir hadis-i şerif, bir ayet-i kerime salih bir kimseden dinlersek tesiri daha ayrı oluyor. Aynı hadis-i şerif. Demek ki sırf dilin şeyi kâfi gelmiyor. Dille kalbin de iştirak etmesi lazım.
Evet. Yani burada Resul Efendimize Kur'an-ı Kerim'in kalbine indirilmesi de efendim belki.
Tabii çok... ayet öyle. Evet. Biz diyor Resul'ün kalbine indirdik diyor. Evet. Yani Resul'ün kalbinden tebliğ ediliyor. Yani hem lisanından hem de kalbinden.
Evet.
Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor, bir ayet indiği zaman diyor, gökten bir sofra indi zannederdik diyor. Arapçayı en zirvesiyle bilen zatlardı. Acaba Allah'ın muradı nedir bu ayette derdik. Onun için aramızda onun müzakeresini yapardık derdi. Evet. Ne kadar incelik, hassasiyet. Akşamleyin eve giderdik diyor. Hanımlarımız, efendi bugün hangi ayetin derlerdi diyor. Merak ederlerdi diyor. Hangi ayetindi diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Femi Muhsin'le mübarek ne gibi kelimeler çıktı derlerdi diyor. Sabahleyin giderlerken de evden biz giderken de aman bize helal lokma getirin. Biz dünyada açlığa katlanırız ama cehennem azabına katlanırız derlerdi. Yani nasıl bir Medine toplumunda nasıl bir ruhaniyet yaygın?
Evet.
Nasıl bir güneş doğduğu zaman ışığını her tarafa vurur. Karanlık bulamazsın. Yani günü orada bir karanlık yoktur, her taraf aydınlıktır. Resul Efendimiz de o şekildeydi.
Bir ara şey demiştiniz efendim bir sohbetinizde yine din heyecanla yaşanır diye. Bu evet. İştiyak, bu heyecan bugün biraz herhalde
tabii.
Dumura uğradı yani.
Tabii bu da şu maddi hayat üstün gelme, nefsane hayat galebe halinde maalesef. Lüküs galebe halinde. Helal lokma maalesef azaldı. Hak, hukuk vesaire, merhamet, şefkat onlar azaldı. Tabii bunun hepsinin tesiri var.
Allah razı olsun efendim.
Cümleten Allah razı olsun.
Kıymetli izleyenlerimiz, muhterem hocamızla mülakatımızın ikinci bölümünde bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki bölümde daha özel, hususi ve gençlik yıllarına ait safahatı konuşmak arzu ediyoruz. Kendileri de irade ederlerse inşallah bir sonraki programda görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.